Bugün Perşembe, günlerden ve Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Eğitim bir silsile değil mi? Başlıyor ve devam ediyor. Sosyal eğitim de böyle.
Tabii.
Bizim okullarda anlatmaya çalıştığımız, ifade etmeye çalıştığımız eğitim de böyle.
Tabii. Yani bu aileden başlıyor. Hı hı. Aileden başlıyor. Çocuk artık topluma karışmaya başladığı yaşlardan itibaren topluma devrediliyor. Bir yandan, hı hı, ailenin eğitim mükellefiyeti devam ediyor. Ve bilahare bu iş artık okullar üstleniyor.
Hı hı.
Dolayısıyla bir üçlü: aile, çevre ve okullar çocuğun hem eğitiminde hem öğretiminde, yani eski tabirle tahsil ve terbiyesinde söz sahibi oluyor.
Hı hı.
Fakat bu devre devredir. Bu ağırlıklar. Şurası bir gerçektir ki çevrenin çocuk tahsil ve terbiyesinde, özellikle terbiyesindeki ağırlığı ailesinden de, hı hı, okuldakinden de çok fazladır. Onun için eskiden beri çocukların iyi bir çevre içinde bulundurulmasına dikkat edilmiş, hı hı, ve edilmekte.
Değil mi? Bazen gücümüzü aşan semtlerde bile oturuyoruz.
Tabii.
Bu yüzden.
Tabii.
Çocuğumuz daha iyi.
Okul netice itibariyle çocuğun, her ne kadar adı milli eğitim ise de, eskiden beri yani sadece talim ve tahsile yöneliktir. Yani çocuk orada daha ziyade bir şeyler öğrenir. Yani tahsil görür. Terbiye ise pasif olarak, yani, hı, bir çevre kabul ederseniz okulu, pasif olarak oradan, hı, bazı huylar edinir, orada, hı, bazı terbiye görür. Eğer düzgün bir ortamsa iyi bir terbiye alır, değilse kötü bir terbiye alır. Onun için çocuğun başıboş bırakılmamasına eskiden beri itina etmişler.
Hı hı hı. Bunun için daha çok anne mi baba mı sorumlu tutulmuş çocuk üzerinde?
Şimdi eskiden çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar, ki bu oğlan çocuklar için umumiyette 7 yaş, kız çocuklar için 9-10 yaştır. Bu yaşa kadar çocuğun üzerinde neredeyse yegane mürebbi, eski tabirle terbiyeci, annedir. Yani babanın rolü çok, eski anlatıyorum, çok, hı-hı, sınırlıdır. Eski kültür, eski terbiye, eski ev adetleri bunu gerektirir. Bu arada yalnız bu 7 oğlanlarda, 7 kızlarda 9-10 yaş devresinde anneye yardımcı, önemli iki yardımcı vardır. Bu önemli iki yardımcı büyük anne ve büyük babalardır.
Hı-hı.
Büyük evlerde mutlaka büyük anne büyük baba bulunur. Büyük anne büyük baba umumiyetle dünyadan elini eteğini çekmiş kimselerdir. Öyle değilse bile işini azaltmış, hafifletmiş kimselerdir. Bunlar hayat tecrübelerini, kendi büyük anne büyük babalarından öğrendiklerini, çocuğun seviyesine inerek, çünkü insanlar yaşlandıkça çocuklaşırlar.
Hı hı.
Bu bir umumi kaydedir. Yaşlılar da çocuk dilinden daha iyi anlarlar. Çocuklar da yaşlar olunca daha çok sever. Onun için çocukların dilinden de iyi anlayan bu kimseler çocuk terbiyesinde çok önemli bir rol oynarlardı. Annenin rolü daha ziyade çocuğun yemesi, içmesi,
fiziksel
ihtiyaçlarının karşılanmasına inhisar ederdi. Ama tabii herkes de büyük anne büyük baba olmadığı için bu takdirde anneye çok büyük bir rol düşüyordu. Bu yaş sınırını geçtikten sonra, 7 ve 9-10 yaş sınırını geçtikten sonra artık çocuğun toplum içine girdiği bir devredir. Kız çocuğu yine annenin yanında, fakat artık toplumun içinde. Annenin gittiği toplantılarda, ev gezmelerinde hep annenin yanında, evin bir mensubu olarak. Oğlan çocuğu ise artık mektebe başlamıştır. Yeni bir çevreye girmiştir. Ve baba nezdinde bir yarı erkek statüsü kazanmıştır. Babanın arkadaşlarıyla görüşme, babası esnafsa onun dükkanına gitme, gelme, yardım etme gibi yeni bir hayatın içine girer.
Bu dönemde erkek çocuğu için yine önemli bir kriter var herhalde, erkeklerin içine girmesiyle birlikte. Sünnet olması,
evet,
dönemi de bir.
Umumiyetle çocuklar 6-7 yaşlarında, en fazla 10 yaşıdır bunun sınırı, sünnet olurlar. Sünnet olma erkekliğe atılmış adım. Vaka bu Yahudilerden bize gelme bir tabirdir. Çünkü Yahudilerde çocuk sünnet olduğu zaman cemaate kabul edilir bir erkek olarak.
Hmm.
Sünnet olmayan bir Yahudi çocuğu Yahudi cemaatinden kabul edilmez. Erkek cemaatinden kabul edilmez. Sünnet edildikten sonra artık onun bulunduğu, çünkü Yahudilerde bir adet vardır, 10 erkek bulunmadıkça onlar cemaatle ibadet yapamazlar. ferdi yapabilirler.
Hmm.
İşte bu çocuk da eğer sünnet olmuşsa
bireysel
erkek kabul edilir ve bu 10 kişinin içine dahil tutulur. Fakat İslam dünyasında da belki Yahudilerin tesiriyle, belki başka sebeplerle sünnet olmak erkekliğe bir adım atma olarak kabul edilmiş. Yani artık sünnet olan çocuğa yarı erkek gözüyle bakılmış. En azından onu onore etmek ve teşvik ve tergip etmek için belli yönleri. Sen artık erkek oldun sözünü söyleyebilmek
için. Sosyal rolü benimsetmek evet, için belki daha ziyade.
Bir şeydi. Bir de İslam dünyasında umumiyette çocuk sünnetleri 6-7 yaşlarında olur. Ki tam işte o evredir o. Artık ev çocuğundan yeni bir topluma, okul ve bir belli bir çevreye giriş devresidir. Onun için hakikaten 7 yaş önemlidir. Zaten İslam hukukunda da eski hukukta da 7 yaş akıl sınırıdır. 7 yaşından küçük çocuk hiçbir şey alıp satamaz. Hiçbir muamele yapamaz. Ama 7 yaşından büyük çocuk akıllı kabul edilir. Bu bazı muameleleri sınırlı da olsa yapabilir.
Yani bu basit bir alışveriş yapmakta tabii, da mı geçer? Tabii.
Mesela şöyle bir örnek vereyim. 7 yaşından küçük bir çocuğun parası var diyelim. Çünkü eski hukukumuzda çocuğun serveti ayrıdır. Çocuğun kendi serveti olabilir. Babanın serveti ayrıdır, annenin serveti ayrıdır. Evde servet ayrılığı söz konusudur. Herkesin serveti olabilir. Fakat nafaka mükellefiyeti babanın üzerine. Baba nafakayı karşılar. Şimdi çocuğun serveti var. 7 yaşından küçük bir çocuk düşünün. Cebinde parası var. Gitti bakkala. Bir gofret aldı. Bunu alamaz. Kendi parasıyla çocuk gofret alamaz. Ama anne babası onu alır. O ayrı mesele. Kendi parasıyla alır anne baba da. Çocuğu parasıyla da alamazlar. Ama 7 yaşını geçmiş bir çocuk. Anne babası izin verirse gofret de alabilir. Gazoz da alabilir. Dondurma da alabilir.
Peki onu alma diyebilir miyiz? Kendi parasını kullandığına göre.
7 yaşından büyük çocuk kendi parasıyla anne babası izin vermedikçe bir şey alamaz.
İzine tabi.
Alamaz. Onun için eskiden bakkallar, irfan sahibi bakkallar, bir 7 yaşından küçük bir çocuk gelip de kendilerinden bir şey istedikleri zaman vermezlerdi. 7 yaşından büyük bir çocuk geldiği zaman eğer aldığı şey pirinç, ekmek, bulgur gibi bir şeyse verirlerdi. Eve alıyordur onu çünkü evden göndermişlerdir. Yok gofret, gazoz gibi bir şeyse vermezlerdi. Peki vermesi için ne yapmak lazım? Anne baba bakkala telefon açar. Veya bir kağıt yazar. Veya yanındaysa söyler. Ver der. O zaman izin olduğu anlaşılır verir. Mesela bir başka örnek. Çocuk normalde cebinde bir çikolata var. Çıkarıp size verdiği zaman yiyemezsiniz. Çünkü çocuk kendi malını başkasına hediye edemez. Küçük bir çocuk. Annesine babasına dahi edemez. Ama evine gittiniz birisinin. Çocuk bir kutu şekerlik getirdiyse şeker ikram etti. Onu alabilirsiniz. Çünkü o evindir. Çocuk anne babanın izniyle getirmiştir diye düşünülür.
Yani çocuğa hediye edilmiş bir çikolatadan biz bazen eli açıklığı öğrensin diye hadi oğlum ikram et diyoruz onun kendi çikolatasını.
Siz kendiniz vereceksiniz ikram etmesi için. Yani sizin malınız olacak. Hı-hı. Çocuğu vekil edeceksiniz. O zaman verebilir. Fakat çocuğa kendi malından kendisine hediye edilmiş. Mesela bir başkası hediye etti gofret. Hı-hı. Çünkü onun oldu artık onu yemek zorundadır. Sadece anne baba onun yemediği bir şeyi yiyebilirler. Onun dışındakilerini yediremezler, veremezler.
Peki,
satın almaları lazım.
Peki biz bu çocuğa eli açık olmayı nasıl öğreteceğiz?
Siz vereceksiniz.
Bizim malımızdan da.
Al bunu, kardeşine ver.
Başkasının malından cömert herkes olur.
Ama işte çocuğun malı kendisinindir. Yani çocuğun onu kullanacak yetkisi de yoktur hukuken. Anne baba da bunu kullanamaz. Çünkü çocuğa zararlıdır. Satın alabilirsiniz. Çocuğa ver dersiniz verir. Siz o neyse o parasını çocuğa gene verirsiniz. Gofretse, çikolata ise neyse parasını tekrar çocuğa
aynı
verirsiniz.
Miktarı.
Bu mümkün. Çünkü çocuğun mal varlığında bir azalma olmuyor.
Yani bir bypass yapmak mümkün.
Mümkün. Yani eski hukuk hakları çok iyi koruyor. Çünkü çocuğun kimsesi yok. Eğer herkes iyi dersen çocuğun malı kalmaz. O kadar. Mesela eski hukukta bir adam birinin malını çalsa sonra da yakalansa o aradaki menfaatlerini temin isteyemez. Mesela koyununu çaldı 3 gün sağdı yedi. O adam o menfaatleri isteyemez. Benim koyunumu da, sütünü de öde diyemez. Sahip çıksaydın koyununa. Ama çocuksa eğer bunun sahibi veya vakıf malıysa o zaman isteyebilir. Çünkü o zaman çocuk malını takip edemez. Herkes çocukların malını alır, sağar, yer, çocuk zarar görür. İşte onun için çocuklar için özel bir düzenleme yapılmış eski hukukta. Ve hakikaten çok da doğru. Çünkü insanlar çocukların malında, hanımların malında çok cömert olurlar. Birçok insan vardır. Hanımının bileziğidir, altınıdır, kendi malı zanneder. Alır, harcar rahatça. Öyle bir şey yok. Kadının malıdır, kocasına vermek zorunda değildir. Gönül rızasıyla verirse ne hala? Ama bu da gönül rızasıyla.
Habersiz.
Hayır. Ha şu var. Hanım onu umumi vekil tayin etmiştir. Der ki bey benim malım senin malın. İstediğin zaman kullanabilirsin derse olur. Veya hanımıyla arası çok iyidir. Hanımının da kendisine bunu vereceğinden çok emindir. O zaman belki olur. Ama böyle bir şey yoksa hanımından habersiz bu şeye uymuyor. Habersiz bir şey kullanmak. Çok sınırlı hallere inhisar eder. Çocuk malı da böyledir. Eskiler buna o kadar ehemmiyet vermişler ki çocuk matlup zimmet defteri tutmuşlar. Çocuğa gelen hediyeleri bir tarafa yazıyorlar. Çocuğun malı, parası, takılan altınlar. Çocuğun malından kendileri bir şey kullanmışlarsa onu da bir tarafa yazıyorlar. Çocuk büyüdüğü zaman o kullandıklarını ödüyorlar. Anne babanın bu hakkı var. Mesela çocuğun 10 tane altını var. Anne babanın da ihtiyacı var. Alır o parayı kullanır ama çocuğa ödemek zorundadır. Hı hı. Peki anne baba fakir kullanabilir mi? O zaman ödemek zorunda değiller. Hı. Anne baba fakirse...
Bir noktada çocuğun ihtiyaçları içinde kullanılıyor.
Kendi içinde kullanabilir. Çocuğun malı var, anne baba fakir. Anne baba çocuğun malından iyice nafaka kadar ama öyle çok şey de değil. Çocuğun parası var. Adam ondan araba alıyor kendisine. O mümkün değil. Ha, tekrar ödemek kaydıyla alabilir. Ama yiyecek kadar adam. Nafakasını temin edecek kadar çocuğun malından yiyebilir. Bunlara eskiler çok dikkat etmişler. Yani böyle bir denge kurmuşlar. Çocuktur, malı benimdir dememiş. İşte onun için çocukların belli... İşte 7 yaş çok mühim bir yaştır. Akıl yaşıdır. Ama 7 yaşını geçen çocuk da serbest değil. Kaybettirici bir muamele yapamaz. Mesela malını birine hediye edemez, hibe edemez, bağışlayamaz, veremez. Yediremez.
Kendi küçük şartlarımızda düşünüyoruz. Anne babasını çok erken yaşta kaybedip çok büyük düşünelim. Servete, mirasa sahip olanlar da
başkalarının var. Yanında büyüyenler var değil mi? Velilerinin yanında büyüyenler var. Onun için mesela İslamiyet'te, İslam eski hukukumuzda, şimdi de öyledir. Çocuğun bir velisi vardır. Mesela anne babası ölmüş bir çocuğun velisi amcasıdır. Ama vasisi o değildir. Çocuğun mal varlığıyla hakimin tayin ettiği birisi ilgilenir. Çünkü
tarafsız
amca evet tarafsız, dürüst ve bu işlerden anlayan birisi ilgilenir. Amcadır evet şefkatlidir çocuğun her ama mal söz konusu olduğu zaman amca şefkatli olmayabilir. Çocuğun malı benim malım diyebilir, yiyebilir. Dürüst bir insan olmayabilir. Hı hı. Çocuğa bazı muamelelerinde çok şefkatli olabilir de mali hususlarda dürüst olmayabilir. Onun için işte vasi ayrı bir kimsedir. Mevsuf, vasıflı bir kimsedir. Hakim tayin eder onu çocuklara, yetim çocuklara. Ama babası sağsa babası aynı zamanda vasidir. Çocuk için en uygun insan babadır. Vasi olmaya da, anne, veli olmaya da. Baba, anneyi de vasi tayin edebilir. Aynı zamanda. Hı hı. Anne eğer vasi tayin edilmemişse çocuğun mal varlığında tasarruf edemez. Baba tasarruf edebilir sadece.
Ha, bir de o tarafı var. Yani
onun için eskiler çocuk...
Doğurup büyütüp yaşa getiriyoruz ama şey sözümüz
i̇şte
yok
şimdi,
yani.
Bunu şundan
bilelim ama yani.
Ama bu şundan kaynaklanıyor. Evet. Çocuğun menfaati için. Hı. Yani mal varlığını korumak için. Bunun için şöyle bir çözüm yolu var. Eskiler çocuğu olduğu zaman hanımına demiş ki hanım sen bu çocuğun vasisisin demişler. Hı. Ve böylece çocuk da çocuğun mal varlığı annenin de babanın yetkisiyle olabilir bu. Veya baba ölmüştür mahkeme bakar ki anne çok aklı başında, çok iyi huylu, adil, salih ve dürüst ve maldan da anlıyor para. Ha, o zaman anneyi tayin edebilir. Hı hı. Hakim. O hakimin takdirine kalmış. Amcayı da tayin edebilir. Üçüncü bir şahsı da tayin edebilir. Hı hı. O çocuğun menfaatini gözetir. Hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Hukuk küçük zayıfları her zaman himaye eder. Hı hı. Külfet nimet karşılığıdır. Evet çocuklar anne babaların her dediğini yapmak zorundadır. Yani eğer onlara bir suç teşkil etmiyorsa, bir günah teşkil etmiyorsa söyledikleri. Hı hı. Su getir dedi mi çocuk suyu getirmek zorundadır. Getiremem diyemez hayır. Hı hı. 11'de eve geleceksin dedi mi çocuk 12'de eve gelirse bu günah işlemiş olur. Onun için eskiler çocuklara ver, yap demezlerdi. Yapar mısın, verir misin derlerdi çocuk günaha girmesin diye. Bu kadar ağır bir mükellefiyeti var çocuğun anne babaya karşı. Ama mal varlığında o kadar korumuş hukuk. Küçük çocuğun mal varlığı kendine aittir diyor. Yani külfet dengesi kurulmuş. Nimet külfet karşılığıdır. Evet. Hepsi bir karşılıklıdır. Böyle bir düzen var. İşte 7 yaş çocuk için önemli bir yaş. Mektebe başladığı yer. Bakın Osmanlı'da mektebe 4 yaşında başlıyordu çocuk.
Bizimki 6-7 yaş değil.
Değil. Anaokulu muadili bir okuldur gittiği okul. Sibyan Mektebi. Çok kimselerin karikatürize ettikleri. Fakat karikatürize edilen haliyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir mektep. Sibyan Mektebi. Hı hı. Çocuk 4 yaşında. Hatta 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken.
Böyle bir 4'ü özellikle.
Eylül meylül yok. Öyle bir adet olmuş. Adet olmuş. Efendim çocuğun okula başlaması bir merasim. Eve hoca geliyor. Okulun hademeleri geliyor, talebeler geliyor, çocuğu süslüyorlar, püslüyorlar, sünnet edilir gibi. Ata bindiriyorlar, kolunda Kur'an-ı cüz kesesi. Gayet saltanatlı, arkadan ilahiler söyleniyor. Bütün mahalle beraber okula gidiyor. Hocanın önüne oturuyor. Hoca ona sadece alfabenin ilk harfi olan Elif'i öğretiyor. Besmele çekiyor. Rabbi yessir ve la tahsir, Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Bu işin sonunu hayırla bitir diye bir duadır bu. Her işe başlarken yapılan eski bir duaydı. Benim ilk öğrendiğim duadır çocukluğumda. Bu sonra Elif harfini öğretir. Eski alfabenin ilk harfidir. Ve dağılır. İlk ders budur.
İlk gün budur.
Bir seremoni dersi. ve ev halkı o gelenlere yemek verir. Amin alayı derlerdi buna. Böyle çocuk okula şenlikle başladığı için ilk gün o yadırgamayı falan çekmez. Hı hı. Sonra çocuk okula muntazaman devam eder. Okul evine yakındır. Cami imamı veya okulun müstakil bir hocası vardır. O da ders verir. Burada verilen ders sadece çocuğa, 4 yaşında bir çocuğa lazım olan bilgilerdir. Şimdi bunu mesela çok yetersiz diyorlar. Sibyan Mektebi bugünkü manada ilkokul değil. Hı hı. Anaokulu ile ilkokul arası bir
eğitim. Anaokulundan bile küçük aslında bakıldığında. Tabii, değil mi? 4 yaşında anaokuluna.
Çocuk burada alfabeyi öğrenir. Ve bu alfabeyi öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenir. Kendisine zaruri din bilgileri öğretilir. Zaruri ahlak bilgileri öğretilir. İşte yalan söylemeyin, kimsenin malına göz dikmeyin, anne babanıza saygı gösterin, temizliğe dikkat edin gibi. Ve çocuklar daha ziyade burada oyunla, ilahi söyleyerek neşeli bir vakit geçirirler. Haftada bir pikniğe giderler. Hatta vakıfları vardır mahalle mekteplerinin, piknik vakıfları. Her hafta güzel havalarda talebe toplanır, pikniğe giderler. Hı hı. Yani buradan anlıyoruz ki Sibyan mektepleri, her mahallede bulunan mahalle mektepleri, hı hı, anaokulu ilkokul arası bir safhadır. 1-2 sene sürer, 2 sene, en fazla 3 sene sürer. Hı hı. Ve 7 yaşına gelince çocuk iptidaiyeye veya medreseye, önünde iki yol vardır, ayrılır.
O iki yolu birazdan değerlendireceğiz, küçük bir ara verelim. Çocuğumuz 6-7 yaşına geldi ve önünde iki yol var. Doçent Doktor Ekrem Buru ikinci. Şimdi bize anlatacak bakalım, hangi yol nereye gidiyor?
Şimdi bu iki yol tabii tanzimat sonrası için. Tanzimattan önce çocuğun önünde bir yol var. Tanzimattan sonra iki yol oldu. Tanzimat biliyorsunuz artık batı gelenekleriyle doğu geleneklerinin beraberce yürüdüğü bir devre. Buna dualite deniyor, ikicilik. Hı-hı. Mektep iki tane, mahkeme iki tane, hayat iki tane. Eskilerde güzel bir karikatür görmüştüm. Adam subay. Gündüz diyor Alman usulü yürüyüşten sonra Türk usulü dinlenme evine gelmiş, entaresini giymiş, bir ayağını altına almış, bir elinde nargilesi, başında takkesi, üstünde gecelik hırkasıyla evinde istirahat ediyor. Gündüzkü resmini koymuş yanına, gayet çakı gibi böyle Alman usulü yürüyüş. Alafranga hayat, Alatürk hayat bir arada. O hatta Atatürk devrinde de mebuslar akşam evlere geldikleri zaman entarelerini giyerler, terliklerini giyer, kahveye çıkarlardı.
O haliyle.
Evet, gündüz fraklı, silindir şapkalı bir İngiliz asilzadesinden ayırt etmek mümkün değil. Akşam eve bu ikicilik tanzimat sonrasına var. Tanzimat öncesinden bahsedelim. Çocuk Sibyan Mektebi'ni bitirdi mi? Okuyacaksa eğer. Her çocuk okumaz. Şimdi Amerika'daki gibi. Eskiden her çocuk okumaz. Okuyacak çocuk başkadır, okumayacak çocuk başkadır. Bu belli olur. Çocuklar için umumiyetle basit zeka testleri tatbik etmiş eskiler. Bu çocuk okuyabilir mi, okuyamaz mı? Okuyabilirse ne okuyabilir? Okuyamazsa
yani
ne yapabilir?
Yeteneğini tespit etmiş.
Zaten eskiden şöyle bir adet vardı. Babası esnaf ve sanatkar olan çocuk mutlaka babasının yanında çalışırdı. Ayakkabıcıysa baba, çocuk da ayakkabıcı olurdu. Böyle bir mecburiyet yok ama toplum onu gerektirmiş. Hazır bir iş kurulmuş. Çünkü iş kurmak kolay değildir. Hı hı. Mesela bir şehirde 10 tane ayakkabıcıya müsaade vardır. 11. ayakkabıcı dükkanı açamaz oraya. Kontrollü ekonomi. Hı hı hı. Çünkü öbürlerine ne yiyecek ne içecekler. Ha bunlardan birisi öldü. Veya dükkanını işi bıraktı veya devretti. Hı hı. Hava parası alarak devretti. O zaman bir başka usta, o da herkes değil. Ayakkabıcı ustalığı tasdik edilmiş bir kimse. Yani ayakkabıcılık yapabileceği, hı hı, esnaflar tarafından onaylanmış bir kimse o dükkanı satın alır ve onun yerine geçer.
Bu arada bir hatırlatmam var. Salih'e hatırlatıyor. Sünnet konusunda söylediklerimiz zannediyorum dinleyicilerimiz tarafından yanlış anlaşılmış. O konuyu biraz açmamızı rica ediyorlar. Konuyla ilgili olarak Behbi Bey biraz açalım sünnet konusunu demiş.
Mesela,
zannediyorum İslamiyet'in dışında da sünnet olması konusunda.
Şimdi
biraz...
Yahudilerde de sünnet vardır. Hı hı. Bu Hazreti İbrahim'den bu yana gelen bir adettir. İlk sünnet olan kimsenin Hazreti İbrahim ve onun çocukları olduğu kaynaklarda geçmektedir. Dolayısıyla Musevi dinine mensup olanlar da bu peygamberleri kabul ettikleri için, bu geleneği kabul ettikleri için Tevrat'ta da bu gelenek vardı ve Tevrat'ta çocukların sünnet olması farzdır. Yani Musevi çocukları mutlaka sünnet olmak durumundadır. Yani sünnet olmamak küfürle eşit görülüyor. Tevrat'ta geçiyor. Hı-hı. Sünnetsizler kafir manasına gelir. Yani Yahudi Musevi olmayanlar için sünnetsiz tabirini kullanır Museviler. Tevrat'ta böyle geçiyor. Dolayısıyla onlarda da bu var. Bu adet var. Sünnet olma adeti var. Bunlar da o kadar önemli ki dediğim oydu. Çocuk sünnet olunca artık Musevi cemaatinin bir mensubu kabul ediliyor. Bizde de bir tabir var. Sünnet erkekliğe adım atma. Halbuki sünnet olan çocuk bali olmadı ki. Bizim kültürümüzde erkeklik buluğa başlar. Buluğa ermiş kimse erkektir. Hangi yaş? 12 yaşsa 12 yaş. 15 ise 15. Artık erkektir. Buluğa ermiş kimse. Kadın için de erkek için de. Ama sünnet olmak erkekliğe alameti değil. Yani 8 günlük çocuk da sünnet olabilir. Fakat toplumda umumiyetle ben bunu, burası örf. Şimdi anlattığım örfü anlatıyorum. Toplumda umumiyetle çocuklar hep etrafa bakarız. 6, 7, 8 yaşlarında sünnet olur. Umumiyetle böyledir. Bu yaşta sünnet olan çocuk artık 7 yaşta akıl yaşı ya. Hukuken de çocuğa ayrı bir statü veriliyor 7 yaşından sonra. Artık izinle bazı şeyleri yapabiliyor. Bir de sünnet olmuşsa, sünnet olmak sanki bu yaşın bir seremonisi. Artık siz erkekliğe adım attınız. Yani sizin toplumdaki statünüz değişti manasına geliyor. Çocuğu teşvik, tergip, bak sen artık erkekliğe adım attın. Bir de çocuk tabii, sünnet bir ameliye netice itibariyle. Çocuğa onu sevdirmek lazım. Bak sen bu sünnet olursan, evet biraz sıkıntılı bir şey ama erkekliğe adım atacaksın. Erkek çocuklar da meraklıdır böyle şeye. Erkek gibi görünmeye.
Erkek biraz daha büyük görünüyorsun.
Kıyafetinde, hareketlerinde. Gibi. Yani artık ben sünnet oldum gibisinden. Çocuk daha bir böyle mesuliyetini müdrik olsun diye. Bizde bu tabir kullanılıyor. Benim söylemek istediğim şuydu. Bu tabir bizim dinimize ait bir tabir değildir. Yani sünnet olan çocuk erkekliğe adım atmaz. Ama toplum içinde Yahudilerde atar mutlaka. O onun alametidir o. Sünnet olan çocuk erkek kabul edilir. Bizde öyle değil. Bizde buluğa eren çocuk erkek kabul edilir veya kadın kabul edilir. Fakat toplumda böyle bir kanaat oluşmuş. Belki diyorum oradan etkilenme olabilir. Erkekliğe adım sözünde böyle bir adım olabilir. Çocukları böyle kabul ederler. Sen artık sünnet oldun. Yoksa bir yaşında çocuk, 6 aylık çocuk sünnet olmuşsa,
bazen evet tıbbi mecburiyetlerden
veya başka sebeplerden ona da tutup da sen erkekliğe adım attın denmez. Ama yaygın uygulama hep görürüz ilkokulda, değil mi? Okullar tatil olsun.
Birinci sınıf. Evet.
Haziran ayında bakarsınız. Haziran ayı zaten Eylül'e kadar sünnet ayıdır. Evet. Yazlar. Hep ilkokul çocuklarıdır.
Tabii bu arada şu noktayı da altını çizelim. Sadece bir yakınlaştırma, sadece bir örnekleme yapmaya çalıştık. Tabii. Yoksa iki dini uygulamaların...
Hayır, alakası yok. Evet, yani birbirine... sünnet Musevilerde de vardır. Müslümanlarda da vardır. Yani Müslümanlarda sünnetin olması onlar, çünkü dinlerin müşterek hususları vardır. Ayrı hususları olduğu gibi müşterek hususları vardır. Musevilerde de gusül abdesti vardır. Musevilerde de efendim kendilerine mahsus ibadetler vardır. Yani oruç vardır. Ama farklıdır, o ayrı. Hac vardır. Zekat vardır. Ama İslam diniyle farklıdır. Ama aynı müessese orada da vardır. Neden böyledir? Çünkü peygamberler her birini getirmiş. Sonradan bozulmuş, inhiraf etmiş de olsa eski peygamberlerden gelme hükümler devam etmektedir. Onun için her dinde bu peygamberlerden gelme hususlar var. Dolayısıyla peygamberlerin getirdikleri şeylerin de bazılarının müşterek olması tabidir.
Evet. Biz tekrar çocukların eğitim yıllarına dönelim. Dediğimiz gibi çocuk okula başladı ve bu artık onun için hakikaten farklı bir başlangıç. Hem sosyal hayatta biraz daha kabul görüyor. Tabii. Artık babasıyla birlikte.
Mektebe gidiyor.
Evet. Belki sosyal gruplara katılabiliyor. Misafir karşılayabiliyor. Misafirin tabii yanına çıkabiliyor.
Hizmet ediyor. Tabii babanın yardımcısı gibidir. Yani hatta temsilcisi, hatta vekili gibidir. Mesela babaya bir şey verecek olan çocuğa verir. Babaya bir haber gönderecek kimse çocukla gönderir. Baba birine önemli bir haber göndereceği zaman herkese söyleyemez. Çocukla haber gönderir. Çocuk artık belli bir yer kazandığını hisseder. Bu okuyan çocuk için de böyledir. Okumayıp babasının yanına çırak giren çocuk için de böyledir. Hatta bir ara hiç mektebe göndermeden çocukları çırak vermişler. Sultan Mahmud'un bir fermanı var. Çok diyor ağır ceza veririm. Çocuk mektebe gönderilmeden, okuma yazmayı, belli hesap kaidelerini öğrenmeden, dininin ve gereklerini, ahlaki prensipleri öğrenmeden çocuk çıraklığa verilirse çok ağır ceza verimli. Çeşitli fermanlar vardır. Bunlardan en tipi Sultan II. Mahmud'a aittir. Yani çocuk mutlaka ilkokula gidecek. Sonra isterse yeteneğine göre babasının yanına girip çırak olarak yetişip usta olabilir. Ve babasının işini devralabilir. Adet böyledir. Toplum hep böyle bakar. Kındıracın çocuğu kındıracıdır. Manifaturacın çocuğu manifaturacıdır. Adet böyledir. Yani kurulmuş bir dükkan belli bir
düzen varken.
Başka bir iş aramayı mantıksızlık olarak değerlendirirler. Hatta mesela çok zeki, kabiliyetli çocuk evin bir çocuğuysa ve okutuluyorsa herkes yadırgar. Ya sizin kurulu düzeniniz var. Bu onu çocuğu niçin okutuyorsunuz? Bu düzeni ne yapacaksınız? Hani iki çocuğunuz olsa bunu okutun, küçüğü yetiştirin derlerdi eskiden. Bu bir bakış açısıdır.
Tabii düzen kurmanın zor olmasından da kaynaklanıyor.
Çok zor. Bakın anlattığım gibi, evet. Dükkan kurmak, usta olmak şimdiki gibi değil ki. Çıraklığa girecek, belli bir zaman sonra imtihan olacak. Kalfa imtihan olacak. Usta olmakla da iş bitmiyor. Dükkan açabilmesi için bir yerin boşalması lazım veya başka bir şehre gitmesi lazım. Bunlar kolay şeyler değil. Ama ona göre de mükellefiyetleri ağır, standartlara uygun bir mal yapmazsa ustalıktan tard ediliyor. O kadar ağır kontrolü vardır esnafın. Ve esnafın da toplum içinde çok büyük prestiji vardır. Esnaf
kahyası şimdiki gibi de değil.
Esnaf kahyası dedi mi toplum içinde şeyli ağırlığı olan bir kimsedir. Kimse, her birinin kahyaları vardır. Ketüda. Bugünkü oda başkanı gibi.
Birlik başkanı.
Sonra esnaflar toplum içinde çok yeri olan, ağırlığı olan kimsedir. Mesela bir kefil dediğiniz zaman, bir esnafı kefil gösterdiğiniz zaman en sağlam kefil bir esnaftır.
Köklü bir varlıktan
tabii, adamın işi var, gücü var, toplum içinde yeri var. Bazı sorumluluklar almış ve almakta.
Belki yüzlerce yıl ailesi orada yaşamış.
Ha, o da var. Değil mi? Asırlarca mesela Nalbant ailesi vardır. Ben öyle aileler tanıdım. Hangi dedelerinin Nalbant'ta başladığını bilmiyorlar. O onu, o onu, ona derken böyle 6-7 nesil Nalbantlık devretmiş. Öyle esnaflar vardır. Ve de yaptığı iş hakikaten böyle numune. Hiç kimse onun işine bir şey diyemez. Adam öldüğü zaman arkasından 7 kat yabancıları bile ağlarlardı ki eyvah Nalbant Mehmet Usta gitti diye. Yani onun gibi usta, senelerin tecrübesi, evet. Babadan dededen gelen bir tecrübe diye üzülürlerdi eskiler.
Birikim kaybı.
Şimdikilerin anlamayacağı şeyler bunlar ama biz bunların son kırıntılarına yetiştik ve bunlar, bu adet eskiden vardı. Ama çocuk okuyacaksa ve baba esnaf değilse ve çocuk okuması icap ediyorsa, o da umumiyetle zaten okumuş ailelerin çocukları okuyordu eskiden.
O da bir meslek gibi belki babadan.
Veya çok fakir aile, hiçbir şey yok. Çocuk okuyarak ancak hayatını kurtarabilir. Onun için iki tür insan okur. Bir ilmiye sınıfı, ailede hep ilim okuma görmüştür. Çocuk için aynı esnaflıkta olduğu gibi, veya çocuk hayatını kurtarmak zorundadır. Hayat kurtarmanın da tek yolu budur. Yani Osmanlı'da bir de değişik bir fırsat eşitliği var. Kim nereli olursa olsun, kimin oğlu olursa olsun Osmanlı Devleti'nde yükselme imkanı var. Zeki, kabiliyeti güçlü ise mesela bürokrasiye veya askeriye girip yükselme imkanı var. Saray mekteplerine girip devşirme olarak gelir. Çocuk baktı zeki, kabiliyeti, fiziği düzgün. Devşirilir, saray okulunda yetişir, vezir bile olabilir. Veya ilmiye sınıfına girer, medreseye girer. Medresede yetişir ve ilmiye sınıfında kadı olur, müderris olur, müftü olur. Şeyhülislam'dan kadar çıkar. Şimdi çocuk ilk mektebi bitirdi, Sibyan Mektebi'ni. Zaruri bilgileri öğrendi, okuyacak. Medreseye gider. Medrese ders görülen yer demektir. Ders kökünden gelir. Bugünkü okulun karşılığı.
Arap şimdi biraz yanlış anlaşılıyor galiba, değil mi?
Şimdi medresenin deyince çağrıştırdığı mana daha böyle irticai şeyler çağrıştırıyor. Halbuki medrese, bugün Arap dünyasında da medrese okul demektir. Ders görülen yer.
Yani mektep medrese gördün mü diye sorarlar ya.
Mektepte zaten sonra Tanzimat'tan sonra verilen isim, yazı yazılan yer demektir mektepte. Yazıhane için kullanılır Araplarda mektep. Benim mektebim filanca sokakta, yani yazıhane.
Yazıhane, evet.
Yazı yazdığım yer yani. Medreseye çocuk başlar. Medreseye herkes girebilir mi? Herkes girebilir. Medreseler vakıftır. Hiçbir devletin medresesi yoktur. Osmanlı Devleti'nde hiç medrese yapılmamıştır devlet.
Devlet adına, evet, medrese
hiç yok. Hiç hastane yapmamıştır devlet. Hiç yol, köprü yapmamıştır. Bunu özel şahısların yapması için özendirmiştir vakıf yoluyla. Bütün medreseler, sağlık kurumları, hastaneler hep vakıf mahsulüdür. Ha, padişahlar yapmış, vezirler, beyler, paşalar ama kendi yapmış. Ama kendi servetinden, evet, bir vakıf kurarak yapmış. Yani bir kamu eseri değildir o. Yani devletin mesela bir saray gibi değil orası. Orası bir vakıf eseridir ve özel hukuk kurallarına tabidir. Yani hukukun vakıf kurallarına göre tabidir. Kurucusu isterse padişah olsun, fark etmez. Medrese umumiyetle Osmanlılar'da müstakil bir bina değildir. Bir kompleksin parçasıdır, külliyenin parçasıdır. O külliyede ne vardır? En başta bir cami vardır. Camisiz medrese çok az Anadolu'da. Bir hamam vardır. Bir Sibyan Mektebi ve ona bağlı medrese. Ve imaret, yani fakirlere yemek verilen yer. Bunu çoğaltmak mümkün. Hastane olabilir.
Kütüphane.
Kütüphane zaten o. Medrese varsa kütüphane küçük veya büyük çapta vardır. Bu bir külliyedir. Kolej kelimesi buradan geliyor. Yüksek okul. Avrupalılarda ve Amerikalılarda, özellikle Amerikalılarda yüksek okul karşılığı kullanılan kolej kelimesi Arapların külliye tabirinden geliyor. Kilise, yanında bir okul var. Yanında bir yurt var. kütüphanesi var. Hı hı. Fakirlere yemek verilen yer yemekhane, yatakhane, fakat daha ziyade okul için kullanılıyor onlar. Bu külliye halka da açık. Hı hı. Şimdi medreseye çocuk başladı. 7 yaşında. 8 yaşında. O civarlarda başlıyor. Sibyan Mektebi'ni bitirmiş. Okuma yazması var. Biraz hesap biliyor. Yol yordan biliyor. İnsan içine karışmış. Öyle bir sıradan dağdan inmiş bir çocuk gibi değil. Aile terbiyesi almış. İyi kötü. Medreseye geliyor. Medrese umumiyetle yatılıdır. Ama kasabalardaki küçük ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesindeki medreseler yatılı değil. Çocuk gider medresede. Orada usul şöyledir. Bugünkü gibi değil. Hocadan okur orada. Sınıfta değil de hocadan okur. Hoca gerekirse aynı anda birkaç dereceye ders verebilir.
Yani şimdi birleştirilmiş sınıflar gibi.
Ama birebir eğitim yapar orada. Yani çocuk mesela gelir, öğretmen ona bir ders verir. Hı hı. Önce dersin usul şöyle. Önceki talebeler o çocukları önce hazırlarlar. İdadi, hazırlık sınıfı gibi. Hı. Bir üst sınıflar, bir aşağı sınıfı ders anlatırlar. Burada kazanç ne? Hocayı lüzumsuz meşgul etmemiş olurlar. İkincisi, üst sınıflar pratik yapmış olurlar. Öğrendiklerini anlatmış olurlar. Hı. El ilmi bitti allüm. İlim anlatarak öğrenilir. Öğreterek öğrenilir. Hı hı. Çocuklar da başlangıç bilgilerini almış olurlar. Sonra hoca bunlara ders verir. Çocuklar bunu okur. Hı hı. Onlar tekrar anlatır. Ders verir, anlatır, ders verir. Böylece dersi bitirirler. Ders bir kitaptır. Umumiyet. Her derste bir kitaptır. Hoca çocuğa ne verir medreselerde? Ulumu diniye denilen din bilgileri verir ki tefsir, hadis, fıkıh, kelamdan ibarettir. Bunlar alt sınıflarda daha basittir. Ayrıca hesap dersi verilir. Hendese, yani hesap matematik, hendese geometri, astronomi, ilmin hücum dersi verilir. Mantık dersi verilir. Edebiyat dersi verilir. Bu arada hem Arapça, tercihe bağlı olarak Farsça ve Osmanlıca, yani Türkçe grameri öğretilir çocuğa. Devre devre. O zamanki bilgiler, mektep
birden
bilgileri bunlar.
Birden fazla dil öğretiliyor yani.
Tabii. Yani medreseyi bitiren bir çocuk Arapçayı mükemmel bilir. Hı hı. Türkçede de şiir söyleyecek kadar kelime vukufu vardır. Evet. Üst bir seviyedir. Farsçadan da şiir okuyup anlayacak kadar, eğer istidadı varsa söyleyecek kadar bir bilgi edinir. Farsça nispeten daha kolaydır. Tabii medresenin sınıf dereceleri var. Medresenin üst derecesini bitiren, yani bugünkü lise üniversite arası bir derecesi vardır. Orayı bitiren, yüksekokul derecesini bitiren kimse bu söylediğimiz hususiyetleri kazanır.
Hı hı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Hocam Doktor Ekrem Buray ikinciyi uğurluyoruz sevgili dinleyiciler. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.